Ayrım 41.
Tanrı bu işi yaptıktan, gök katlarını direksiz ayakta tuttuktan sonra en yüce kata yükselerek kendisinden fışkıran ışın kırıntılarından güneş, ay, yıldızlar gibi ışıklı varlıkları yarattı. Yedi yıldızın yaratılışından sonra kalan artıklardan da yedi tanrıça yaratıldı. Bu yedi tanrıça meleklerinden ancak birisi şeytandır. Şeytan Tanrı'ya karşı bencillik ettiğinden cehenneme gönderildi. Şeytan yaptığından dolayı üzülüp Tanrı'ya yakarmaya, ağlamaya başladı. Dökülen gözyaşlarından yedi küp doldu. Tanrı'nın gönlü yumuşayınca şeytanı cennete yolladı. Onu öteki meleklerden daha çok sevdi. Bu duruma üzülen melekler şeytanı kıskanıp suçladılar. Bunu öfkelenen Tanrı da şeytanı melekleri üstün kıldığı başkan yaptı. Ona Melek Tavus adını verdi. Kendisine yaklaştırdı, bir bakıma kendisiyle özdeşleştirdi. Böylece bu iki varlık bir oldu. Şeytanın gözyaşlarından dolan yedi küp, Şeyh Adi'nin yeryüzüne çıktığı güne değin cehennemde saklandı. Tanrı şeytandan sonra Adem ile Havva'yı yarattı. Bunlar 10.000 yıl yaşadıktan sonra soyları tükendi. Yeryüzünde yalnız cinler kaldı. Sonra yeniden Adem yaratıldı. Yeryüzü boş kalmasın diye şeytan aracılık edip cennete Adem'e elmayı yedirdi. Bunu yiyince Adem cennetten kovuldu. Tanrı onun kaburga kemiğinden eşi Havva'yı yarattı. Bu ikisinin birleşmesinden insanlar türedi. Ancak Yezid topluluğu Adem Havva soyundan değil Cebbar bin Şehit adlı başka bir yüce varlıktan türemiştir. Bu nedenle Yezidiler Adem Havva soyuyla birlikte olamazlar. Yezidiliğin temel inançlarını dile getiren bu alıntılar adı geçen iki kitabın yazarı Şeyh Adi'nin görüşleridir. Kitab-ül Cilve'de gene bu alıntılar anlamında 33 bölümde özetlenen bir inançlar dizisi vardır. Bu dizide temel düşünce olarak Melek Tavus, onun görevi, insanları kurtarmak için dünyaya gönderilişi, tanrısallığı, yüceliği, ona inanmanın gereğiyle yararı, insanlara iyiliği, bunun gibi konular kısa kısa anlatılır. Zeydilik. Zeyd bin Zeynel Abidin. Küfe'de doğdu. 740'ta orada öldü. Babası Zeynel Abidin adlı birisidir. Kimi araştırıcılara göre Halife Ali'nin torunlarından İmam Zeynel Abidin'in oğlu sayılır. Zeyd, Us ilkelerine dayalı bir felsefe öğretisi olan Mutezili akımının kurucusu Vasil bin Ata'nın öğrencilerindendir. Ancak kurduğu tarikatın felsefeyle bağlantısı azdır, siyasal bir nitelik taşımaktadır. Zeyd bin Zeynel Abidin, 740'da Küfe'de halife olduğunu ileri sürerek çevresinde toplananlarla ayaklanmış. Emevi valisi Yusuf bin Amr ile giriştiği çatışmada öldürülmüştür. Zeyd'in düşüncesine göre gerçek imam Ali'dir. Öteki imamlar İslam dininin ilkelerine aykırı olarak seçilmiştir. Bu nedenle onlara uyulmaması gerekir. Onlara uyanlar Kur'an ile Muhammed'in buyruklarına aykırı davranmış, böylece suç işlemiş sayılır. Bu ilkelerine dayanmayan her türlü dinsel görev geçersizdir. Tek yol gösterici ustur. Usu da Tanrı Ali ile onun soyundan gelenlere vermiştir. Sonradan imam diye anılan Zeyd'in kurduğu mezhebi Medine, Horasan, Yemen, Tabiristan illerinde yayılmış, geliştiği yerde toplumu sarsıcı ayaklanmalara yol açmıştır. Yemen'in bağımsızlık savaşını başlatan Zeydiye tarikatı, 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanmıştır. Bu kuruluşun Carudiye, Süleymaniye, Salihiye gibi kolları vardır. Tarikatın en güçlü olduğu ülke Yemen'dir. Zeydiliğe tarikat diyenler olduğu gibi onu Ali yanlısı bağımsız bir mezhep sayanlar da vardır. Daha çok siyasal bir nitelik taşıdığına bakılırsa mezhep içeriğinin ağır bastığı görülür. Ancak birer tarikat niteliği taşıyan kolları biraz duraksatıcıdır. İster tarikat, ister mezhep olsun İslam ülkelerinde etkili bir ortam yaratmış, birçok yandaş toplamış bir kuruluştur. 4. Bölüm. Türk toplumunda din, tarikat etkinliği. Anadolu Türk toplumunda din, tarikat etkinliği. Bu bölüme değin gelen çalışmalarda tarikatlar, mezhepler, tasavvuf akımları incelendi. Yazılı kaynaklara dayanılarak, belgelerden yararlanılarak bir sonuca varılmak istendi. Bu bölümde yüzyılların akışı içinde özellikle önce Anadolu, sonra Rumeli bölgelerinde tarikat din etkinliği sonuçlarını sergilemeye çalışacağız. Değişik inançlardan oluşan dinsel yapı diye nitelenen bu durum gerçekte bir tarih birikimidir. Bu birikim olduğu gibi kalmamış, çağın durumuna göre bir takım değişikliklere uğrayarak ortama uymuştur. Türk toplumu bu birikim yüzünden 12. yüzyıl sonlarından bu yana çok değişik bunalımlar geçirmiş, toplumsal sarsıntılara varan olaylar yaşamıştır. Bu olaylar kaynaklarına inilerek incelendiğinde din örtüsü altında gerçekte ise dinle ilgisi olmayan, özellikle İslam dininin kurallarıyla, özüyle bağdaşmayan tutumların ürünü olarak görülür. Burada dinin yapısı değil, bu yapıya sonradan katılan, onun biçimini almak isteyen bir takım dinin özüne yabancı öğeler söz konusudur. Daha önce de belirtildiği gibi İslam dinine dayandığı ileri sürülen tarikatların onun ilişkisi yoktur. Bütün ilişki şeriatı bir örtü olarak kullanmaktan öteye geçememektedir. Tanrı vardır. Onun görevlendirdiği son peygamber vardır. İslam dininin ne istediği bellidir. Kur'an'da, hadislerde gösterilmiştir. Oysa tarikatların istediği, önerdiği tutum Kur'an'da yoktur. Bu bölüm daha geniş ayrıntılara girerek bu konuyu genel görünüm içinde ele alıp açıklamak için yazılmıştır. Amaç öteki bölümlerde de söylendiği gibi suçlamak değil, olayları sergileyerek hangi doğrultuda geliştiklerini açıklığa kavuşturmaktır. Bugün İslam ülkelerinde tarikat mezhep biçiminde ortaya çıkan ufaklı büyüklü 300 dolaylarında kuruluş vardır. Bunlara Şiiliğin bütün kollarını da eklersek birden 400'ün üstüne yükseldiğini görürüz. Hindistan'da doğan, yayılan yan kuruluşlar bu niceliğin dışındadır. Bu konu oldukça düşündürücüdür. İçeriği, anlatımı çok açık, çok kesin bir din kitabından, Kur'an'dan, hepsi de ona bağlılığını söyleyen bu nicelikte kuruluş nasıl doğabilir? Bu durumu en eski felsefe çığırlarında bile görme olanağı yoktur. Üstelik İslam dininin bir us dini olduğu da sık sık yinelenmektedir. Us için geçerli yol birdir. En güçlü us bile bir konuya bu tarikatların, mezheplerin sayısında çözüm yolu bulamaz. Bulduğunu ileri sürerse us olmaz. Bu durumda çelişki nereden kaynaklanıyor? Hangi olanaklarla us ilkelerini geçersiz kılıyor, usun yerine geçmek istiyor? Bunu araştıralım. Burada toplumda geçerli olan inançların oluşturduğu bir yapı söz konusudur. Buna dinsel yapı diyoruz. Onu açıklamaya çalışırken de geçirdiği uzun gelişim sürecine bakıyoruz. Günümüzdeki dinsel yapıyı tüm ayrıntılarıyla aydınlığa çıkarabilmek için Türkiye'de uygarlığın ortaya çıkış döneminden başlayarak gelişim aşamalarını izlemek gerekir. Bir inanç kurumu ne denli yeni olursa olsun ortaya çıktığı toplumun geçmişiyle, tarih alanındaki gelişme süreçleriyle bağlantılıdır. İnanç varlıkları belli bir yılla başlamaz. Doğdukları dönemin geçmişinden beslenen kaynaklara değin uzar. Özellikle Türkiye'de benimsenen inançlar, dinsel yapının kurucu öğeleri olma bakımından çok eskilere, eski Anadolu uygarlığının doğuş çağlarına varır. Arkeoloji alanında yapılan çalışmalar, sürdürülen kazılar sonucu ortaya çıkan uygarlık ürünlerinin en eskileri inançlarla bağlantılı görülmektedir. İslamiyet'ten önce 8000 yıllarına varan bu eski uygarlık ürünlerinin büyük bir bölümü ölü gömülen yerlerde bulunmuştur. Bu ürünler üzerinde sürdürülen incelemeler onların kutsallığına, inanılan olaylarla bir bütünlük içinde bulunduğunu göstermektedir. Bunlar arasında adak kapları, kutsal törenlerle ilgili eylemleri yansıtan süslemeler, kaya kabartmaları, ölülerle ilgili gereçler başta gelmektedir. Eski Anadolu dinlerinin özünü oluşturan iki töz vardır. Bunlardan biri ölümsüz olan, gövdeye dirilik kazandıran, düşünme eylemini gerçekleştiren tin, ruh. Öbürü de ölümlü gövdedir. Tin, yapısı bakımından gövdeden ayrı, ondan üstün bir tözdür, kutsaldır, tanrısaldır. Biçimi, yapısı, özelliği bilinemez. Onun varlığına, yeryüzündeki egemenliğine, insan üzerindeki etkisine inanılır. Bu inanış kaçınılmaz bir görev gereğidir. Tinin gövdeye girmesiyle dirilik, gövdeden ayrılmasıyla ölüm denen olay başlar. Gövdeden ayrılan tin bilinmeyen süreler içinde gövdeye döner. Onu denetler, yine bilinmeyen bir tinsel evrende yaşamını sürdürür. Bu özellik tinin ölümsüzlüğünden, tanrısal bir nitelik taşımasından dolayıdır. Anadolu'nun Mısır, İran, Mezopotamya, Kafkasya, Trakya gibi komşu yörelerinde ortaya konan bütün inanç ürünlerinin birbirini etkilediği, birbiriyle karışıp kaynaşarak yeni inanç varlıklarının doğuşunu sağladığı, arkeoloji kazılarından çıkan buluntuların karşılaştırmalı incelenmesinden anlaşılmaktadır. Çok tanrıcı dönemden kalan, hepsi de tinin ölümsüzlüğü, kutsallığı çevresinde toplanan bu inanç varlıklarının oluşturduğu birikim, İslamiyet'ten önce 2000 dolaylarında daha somut bir nitelik kazanmış, yine İslamiyet'ten önce 1800 dolayında yazıya geçmeye başlamıştır. Mısır, Mezopotamya bölgelerinde daha önce yazıya geçen, özellikle Mısır'da Firavun mezarlarındaki yazıların derlenmesiyle ortaya konan Ölüler kitabında, görülen tin gövde bağlantısıyla ilgili inanç varlıkları, Anadolu'dakilerle büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu benzerliğin odağını tinin ölümsüzlüğü, ölümden sonra gövdeyle olan bağlantıyı sürdürmesi oluşturur. Anadolu inançlarına iletişim aşamaları göz önünde bulundurularak bakılırsa, tarih boyunca varlığını koruyan bir bütünlüğün egemen olduğu görülür. İnançlarla ilgili sorunlar, onlara aranan çözüm yöntemleri olduğu gibi kalmış, yalnız yorumlar değişmiştir. Hitit öncesi Hitit, Luvi, Hurri, Likya, Lidya, Karya, Frigya, Urartu ile onlardan sonraki çok tanrıcı dönem toplumlarında bütün inanç sorunları tin çevresinde yoğunlaşmıştır. Bu sorunlarda ölüm, ölümsüzlük, tin, gövde, dirilik, iyilik, kötülük, aydınlık, karanlık, yaşam süresince yapılan işlerden dolayı yargılanma, yapılanın karşılığını görme, ödül, ceza, ölümden sonra dirilme, tinin gövde üzerindeki egemenliği, gövdeden gövdeye geçişi bütün çağlarda ortaya konan düşünce ürünleridir. Bu sorunların yanında yine inançlarla bağlantılı olan kimi nesnelerin kutsallığı görüşü bulunur. Ateş, güneş, su, yel, ay, yıldızlar, kimi ağaçlar, kimi bitkiler, kimi hayvanlar. Doğalar, ırmaklar kutsaldır. Bu kutsal varlıklarda tanrısal öğeler bulunduğu inancı da yaygındır. Geçimi sağlayan, beslenmeye yarayan bütün ekinler kutsaldır. Bunlar arasında üzüm, buğday, incir, zeytin çok kutsaldır. Hayvanlardan geyik, boğa, arslan, yılan, kartal, kimi ötücü süs kuşları kutsaldır. Bu kutsal varlıkların koruyucu tanrıları, tanrıçaları vardır. Hititlerde Telepinu, Urartularda Teişeba, Halde gibi tanrıların korudukları kutsal hayvanlar arasında geyik, boğa, arslan başta gelir. Çok tanrıcı dönemin inanç örtüsünü oluşturan varlıkların doğallığı, yaşamla bağlantıdan kaynaklanmaktadır. O dönemin insanı, çevresini kuşatan doğanın canlı bir varlık alanı olduğuna, bir takım görünmeyen etkili güçlerin evreni yönettiğine inanıyordu. Bu inanç, çağların akışı içinde biçim değiştirerek çok tanrıcı dönemden tek tanrıcı döneme geçmiştir. Bu geçişin başlıca özelliği somuttan soyuta dönüşme niteliği taşımasıdır. Çok tanrıcı dönemde tanrılar, onların buyruğu altında bulunan gizli güçler doğal nesnelerde görünüş alanına çıkardı. Ulusu yöneten kral tanrısal bir varlıktı. Tanrılarla, tanrıçalarla, kutsal güçlerle konuşur, söyleşirdi. Hitit kralları, Urartu kralları, Frigya, Likya kralları, tanrılarla, tanrıçalarla konuşan, onlardan buyruk alan üstün varlıklar sayılırdı. Arkeoloji kazılarından çıkan buluntulardan, en önemlisi yazılı kayada bulunan kaya kabartmalarından, bu ilk çağ krallarının tanrısallığı anlaşılmaktadır. İnanç bakımından Anadolu ile uzun süreli bir alışveriş içinde bulunduğu bilinen Mezopotamya insanları, Urakagina, Hammurabi gibi krallar, daha sonraları Nakşirüstem kaya kabartmalarında yansıtılan, Pers kralları doğrudan doğruya tanrılarla konuşan, tanrılardan buyruk alan kimseler olarak saygı görürlerdi. Tek tanrıcı döneme geçerken bu inançlar yeni bir biçime girerek korundu. Tanrılarla konuşan kralların yerini tanrının elçileri olarak nitelenen peygamberler aldı. Musa, Davud, Süleyman gibi İbrani peygamberleri Tanrı ile yakınlığı olan elçilerdi. Daha sonra yeni bir din getirmekle görevlendirilen İsa ise Tanrı'nın tini oğlu sayılmıştı. Bu olaylarda değişen yalnız görevin biçimi, görevlendirilen kimsenin davranışlarıdır. Çok tanrıcı dönemin kralı yerini Tanrı'nın özel olarak görevlendirdiğine inanılan peygambere bırakmıştır. Tanrı görünen, doğal nesnelerde yansıyan bir varlık olmaktan çıkmış, insan düşüncesinin bütünlüğüyle kavrayamayacağı eşsiz, benzersiz, yüce bir güç, bir töz niteliğine bürünmüştür. Musevilik, Hristiyanlık, Tanrı'yı böyle anlayıp anlatan birer din olarak doğmuştur. Tek tanrıcı inancın kurucusu sayılan bu iki dinin kökeni çok tanrıcı dönemlere değin gider. İbrani peygamberlerinin birer kral, birer devlet kurucusu olarak nitelenmesi bunu gösterir. Musa yalnız peygamber değil, bir devlet kurucusudur. Davut, Süleyman birer kraldır. İsa'nın kişiliğinde çok tanrıcı dönemin kralı, devlet kurucusu biçim değiştirerek evrensel bir toplumun yöneticisi, öncüsü durumuna gelmiştir. İsa, İbrani dininde olduğu gibi tek bir toplumun değil, bütün insanların, bütün yeryüzünün Tanrı adına düzenleyicisi, yöneticisi, yol göstericisidir. Çok tanrıcı dönemin tanrısal kralı, İbrani dininde Tanrı'nın görevlendirdiği peygamber krala dönüşmüştü. İsa'nın varlığında peygamber-kral bağlantısı daha soyutlaşarak, daha gelişerek evrensel devlet biçimine dönüşen toplumun yönlendiricisi olmuştur. Artık Tanrı doğrudan doğruya değil, dolaylı olarak özel görevlileriyle evren işlerine karışmaya başlamıştır. Bu durumda da tanrısal nitelik belirgindir. İsa yalnız insan değil, Tanrı'nın oğludur, tinidir. Bu nedenle kutsal insandır. Tek tanrıcı ilk iki dinin biraz daha gelişmesinden, biraz daha yeni bir içerik kazanarak soyutlaşmasından sonra üçüncüsü olan İslamlık doğmuştur. Bu yeni dinin yapısı, özellikleri, kurumları, varlık anlayışı ilk ikisine benzemez. Peygamber Tanrı'nın oğlu, tini değil elçisidir, Resul. Muhammed bütün insanlar gibidir. Başlıca özelliği Tanrı'nın sevgilisi, Habibullah, elçisi, Resulullah oluşudur. Ondan sonra peygamber gelmeyecek, evrende yeni bir düzen kurulmayacaktır. Çok tanrıcı dönemin kutsal saydığı varlıkların üç tek tanrıcı dinde de özdeş nitelik taşıdıkları görülür. Koyun, geyik, arslan, kumru, güvercin, tavus, öküz gibi hayvanların üzüm, buğday, incir, zeytin, hurma gibi bitkilerin kutsallığı büsbütün kutsal değilse bile kutsallığa yakın saygınlığı bilinmektedir. Öte yandan güneş, ay, yıldızlar, ocak saygınlığı olan varlıklardır. Bu konuda çağların akışı içinde bir takım inanç değişmelerinin olmasına karşın çok tanrıcı dinlerle tek tanrıcı dinlerin birleştiği görülür. Anadolu, İran, Mezopotamya üçlüsü bu inanç kaynaşmalarının odağını oluşturur. Anadolu tarihi boyunca dinle toplum yönetimi arasında değişmez bir bağın bulunduğu, gerek arkeolojik kazılarından çıkan buluntuların, gerekse yazılı kaynakların incelenmesinden anlaşılmaktadır. Hitit öncesinden ilk çağın bitimine, tek tanrıcı dinlerin ortaya çıkışına değin süren bu din-yönetim bağlantısı, değişik biçimlerde, üç tek tanrıcı dinde de egemenliğini korumuştur. Anadolu'yu egemenliği altına alan Pers, İskender, Roma, Bizans yönetimlerinin özünü kuran öğeler dinden besleniyordu. Çok tanrıcı Pers yönetimini ele geçiren İskender, Roma İmparatorlukları da çok tanrıcıydı. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle Anadolu'ya egemen olan Bizans, kendinden önce kurulan bütün toplum kurumlarını tek tanrıcı Hristiyanlığın denetimi altına vererek din-yönetim bağlantısını sürdürmekten geri kalmamıştır. Anadolu insanı Orta Çağ, Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi üç tek tanrıcı dine girerken çok tanrıcı dönemden kalma inanç varlıklarını büsbütün atmamış, onlarla yenilerini yaşam ortamında karıştırıp kaynaştırarak değişik bir bütün oluşturmuştur. Bu bütünün başlıca öğeleri de eski inançlardan kaynaklanan gelenekler, görenekler, alışkanlıklar, töreler, davranışlar günlük yaşayışla sıkı bir ilişki içinde bulunan varlıklardır. Anadolu'da yaşayan insanların çok değişik inançlara bağlanmaları, yörelere göre ayrı ayrı özellikler gösteren gelenekleri, görenekleri benimsemeleri toplumun bütününde başka başka özellikler taşıyan katların doğmasına olanak sağlamıştır. Bu toplum katları üç tek tanrıcı dine göre üç türe ayrılır. Üçüncüde de çok tanrıcı, tek tanrıcı inançlardan oluşan yeni biçimlenen bir karışım egemendir. Anadolu'nun bütününe egemen olan, yönetimle birleşen, daha doğrusu yönetimin içeriğini biçimlendiren güç, 11. yüzyıl ortalarına değin Hristiyanlığın savunucusu olan Bizans'ın elindedir. Anadolu'nun doğu ile güneydoğu bölgesinde İslam egemenliği, kısa sürelerle görülürse de ülkenin bütününü denetim altına alacak güçte değildir. Selçukluların Anadolu'yu egemenlikleri altına almaya başlamalarıyla at başı giderek, toplumda denetici inanç gücünün el değiştirmeye başladığı görülür. Selçuklulardan sonra Anadolu'nun bütününü yönetimi altına alan gücün İslam dini olduğu görülür. Artık 14. yüzyıl başları ile 15. yüzyıl ortalarından sonra Anadolu, İslam dininden kaynaklanan yönetici kurumların elindedir. Osmanlı Devleti de Selçuklular gibi Sünni anlayışın oluşturduğu, biçimlendirdiği bir yönetime dayanmıştır. Bu yönetimin özünü kuran şeriatın tek kaynağı Kur'an'dır. Devlet dine dayalıdır. Bu dinin başlıca sözcüsü de Hanefi mezhebidir. Devletin başında bulunan sultan ya da padişah, yeryüzünde Tanrı'nın gölgesidir. Zillullahu fit dünya. Gücünü Kur'an'dan almaktadır. Toplumun öğretim, eğitim, yargı, güvenlik, alışveriş, yönetim, ordu gibi bütün temel kurumları Kur'an'dan kaynaklanan şeriat ilkelerince düzenlenmiştir. Bu ilkelerle bağdaşmayan ne varsa geçersizdir, yasal değildir. Bilim kavramı altında toplanan bütün bilgi odaklarının Kur'an anlayışına uyması gereklidir, kaçınılmazdır. Selçukluların Anadolu'da egemenlik sağlamaya başladıkları yıllarda Anadolu'ya biri İran, öbürü Suriye, Irak üzerinden iki karşıt inancın girdiği görülür. Tarikat kavramı adı altında toplanan bu iki kuruluştan birincisi Ali'ye, ikincisi Sünniliğe bağlıdır. Ali'ye bağlı olup Alevilik adı verilen akımın İran'daki kolu Şiilikten beslenir. Özünde eski İran çok tanrıcı inanç varlıkları geniş bir yer tutar. Anadolu Aleviliğinin Ahilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Tahtacılık gibi kolları vardır. Bu kollardan ayrı olarak yine Ali'ye bağlılıkları ileri sürülen, ancak birbirleriyle de uzlaşma, birleşme olanağı bulunmayan, kendi başlarına bir yaşama biçimi benimseyen Ayyarlar, Aptallar, Kalenderiler, Babailer gibi adlarla anılan topluluklar da görülür. Anadolu'da 11. yüzyıl ortalarından sonra beliren 12. 13. 14. 15. yüzyıllarda çok geniş bir alana yayılan bu kuruluşlar toplumun belli katlarını oluşturmuştur. Gerek Selçuklularda, gerekse Osmanlılarda şeriata dayalı yönetim anlayışıyla bağdaşmayan bir görüşü benimseyen bu kuruluşlar yüzünden toplum ikiye bölünmüş gibidir. İnanç-davranış ayrılığından doğan bu bölünme, zaman zaman toplum düzeninin sarsıcı, yönetimin uyumunu bozucu olaylara yol açmıştır. Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat gibi ilk Osmanlı sultanları Ahi kuruluşuna bağlıydı. 15. yüzyıl başlarından sonra sultanların çoğu Sünni geleneğine dayalı tarikatlara girdiler. Böylece Sünni kuruluşlar devlet kurumu niteliği kazandı. Alevi kuruluşlarla olan gerginlik daha çok büyüdü. Bu ikilik, büyük illerde Sünni kuruluşların, kırsal kesimlerde Alevi kuruluşların daha etkin olmasına olanak sağladı. İmparatorluk birbiriyle uzlaşmaz duruma gelen iki inanç katına ayrılınca, kurumlaşmalar da bu doğrultuda gelişmeye başladı. Bu olayda topluma egemen güç, yönetimi elinde bulunduran, kurumda olduğundan baskı yukarıdan aşağı doğru tabanın düzeyine yayılarak etkisini gösterdi. İnanç kurumlaşmalarının yoğunlaştığı iki odak vardır. Bunlardan birincisi öğretim-eğitim kurumları, ikincisi de yönetimin ayakta durmasını sağlayan yargı, güvenlik, ordu gibi güç kaynaklarıdır. Devletin başında bulunan sultan hangi inançları benimsemişse, hangi inanç kurumuna bağlı ise iki odak üzerinde yoğunlaşan toplum kurumlarının da o doğrultuda yürümeleri yasal bir gerekliliktir. Yazılı kaynakların bildirdiğine göre, Yıldırım Bayezid ile oğlu Çelebi Mehmet Zeyniye tarikatına bağlıydı.